SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 11 Ağustos 2022 yayınımızla karşınızdayız. Bugün Perşembe. Bugünkü yayınımızda pandemide zirvenin geride kalıp kalmadığını tartışan bölüm ve Tayvan konusunda hazırladığımız bölüm yer alacak. Bildiğiniz gibi Çin'in Avustralya Büyükelçisi dün basın kulübünde bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı da özetleyen bir bölüm olacak bu. Bugün ayrıca ev yangınları konusunda hazırladığımız bölüme de yer vereceğiz. Mesajlarınızı da bekliyor olacağız. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Necat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Silahlı kuvvetlerdeki intiharları inceleyen Kraliyet Komisyonu ön raporunu açıkladı. Çin, Tayvan ve çevresinde bir süredir sürdürdüğü askeri harekatı sona erdirirken Liberal Parti, hükümetin Çin politikasına destek verdi. Türkiye'de ana muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi, seçmen bilgilerine nasıl ulaştıklarını açıkladı. Silahlı kuvvetlerdeki intiharları inceleyen Kraliyet Komisyonu bugün ön raporunu açıkladı. Ön raporda federal hükümetin acilen sürekli artan sayıdaki tazminat taleplerinin sonuçlandırması ve mevcut ve eski silahlı kuvvetler temsilcilerinin yaşadığı stresi gidermek için bazı tedbirler almasını tavsiye ediyor. 13 ayda tavsiyede bulunan rapor bugün genel vali ve meclise sunuldu. Raporun sunulmasından sonra konuşan Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh, eski silahlı kuvvetler mensupları arasındaki intihar oranlarının ulusal bir trajedi olduğunu söyledi.
In the interests of transparency, we have chosen to not sit on this report but rather to release it at the first available opportunity.
Şeffaflık adına bu raporu gizlememeye karar verdik diyen bakan, mümkün olan en kısa sürede raporu yayınladıklarını ve böylece herkesin Kraliyet Komisyonu'nun tavsiyelerini görebileceğini belirtti. Herkesle beraber hükümetin de tavsiyeleri aynı anda okuduğunu söyledi. Ana muhalefet lideri federal hükümetin Çin politikasına tam destek mesajı verdi. Avustralya'nın Çin'in bölge için oluşturduğu tehdide yönelik dürüst olması gerektiğini belirten Liberal Parti lideri Peter Dutton, ABC'ye verdiği demeçte hükümetin politikasının doğru olduğunu savundu. Dutton şu anda Pasifik'teki durumu Rusya'nın Ukrayna istilası önceki ortama benzetti.
They're acting in our country's best interest. They want, as the treasurer just said, to see a de-escalation. We want to see peace prevail.
Federal hükümetin ülkenin çıkarları doğrultusunda davrandığını söyleyen Dutton, Hazine Bakanı'nın dediği gibi amaç gerilimin azalması ve bölgeye barışın gelmesi. Ancak yine de mevcut tehdidin boyutu konusunda da dürüst olmalıyız. Hayal gücümüzü zorlamamıza gerek yok. Çin Komünist Partisi Tayvan konusunda son derece açık diye konuştu. Bu arada Çin, Tayvan'ın etrafında devam eden askeri harekatları sona erdirme kararı aldı. Çin'in Avustralya Büyükelçisi Zia Qian da Tayvan'ı ana vatanla birleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Melbourne'un kuzeyinde Temmuz başında bir trenin çarptığı adamın kimliğinin sonunda keşfedildiği açıklandı. Adam kazadan beri hastanede tedavi altında. Polis yetkilileri adamın yaralarının ciddiyeti yüzünden daha önce kimliğinin bulunamadığını söylemişti. Kimlik taşımayan adamın 7 Temmuz'daki kazadan beri bilinci bir açık bir kapalı olduğu belirtiliyor. Ukrayna'dan tahıl ihracatından sorumlu kurum olan Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün koordinatörü Frederick Kenny, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Türkiye'nin aracı olduğu anlaşma sonrası ablukayı kaldırmasıyla beraber gemi sahiplerinin tahılın ihracatı sürecine dahil olmak için sıraya girdiğini söyledi. Şimdilik 12 geminin Ukrayna limanlarından ayrılmasına ve 4 geminin de Ukrayna limanlarına tahıl almak için yaklaşmasına izin verildiğini söyledi.
We're dealing with three ports that were essentially frozen in time on February 24th.
Pratik olarak 24 Şubat'tan itibaren işlemeyen 3 limandan bahsediyoruz. O dönemde gelen tahıl ürünü Mısır'dı. Depolar Mısır dolu. Ve limanda bekletilen tahıl yüklü gemilerin mevcut çatışmayla ilgileri yok. Bu yüzden orada bekleyen gemilerin çıkması ve sonra yeni gemilerin gönderilmesi kilit önemde diye konuştu. New South Wales eyaletinde hükümet kariyerlerinde zirvede olan öğretmenlere sınıfları terk etmemeleri için zam yapmayı düşündüğünü açıkladı. Eğitim Bakanı Sarah Mitchell, eyaletin dünyadaki en iyi öğretmenlerden bazılarına sahip olduğunu, ancak birçoğunun sınıfları bırakıp yönetime kaydığını veya sektör değiştirdiğini söyledi. Kariyerlerinde zirvede olan öğretmenleri teşvik etmek ve sektöre yeni kan kazandırmak için bazı değişimler gerektiğini belirtti. New South Wales'da öğretmenlerin başlangıç maaşı 73.737 dolar. Kariyerlerinde ilerleyip highly accomplished veya lead teacher akreditasyonu alanların maaşı 117.000 dolara kadar çıkabiliyor. Ancak müdür yardımcıların maaşı 126.538 dolar. Sri Lanka'da devam eden siyasi ve ekonomik kriz yüzünden artan sayıda insanın ülkeden kaçmaya çalıştığı, yetkililerin kaçak göçmen taşıyan gemileri durdurmaya çalıştığı belirtiliyor. Ancak kaçmaya teşebbüs edenler ülkeye dönünce soruşturmalarla karşılaştıkları için kendilerini öncekinden daha kötü bir durumda buluyor. Menü Mekala adında bir kadın kaçak bir şekilde ülkesinden tekneyle kaçtıktan sonra Avustralyalı yetkililerce yolda yakalandıktan sonra ülkesine geri gönderilmiş. Menü ailesinin pasaportlarının 5 yıllığına iptal edildiğini ve kocasının tekneyle kaçmayı organize etmekle suçlandığı için hapiste olduğunu söyledi. Tekneye binmek için ödedikleri birikimleri 1400 dolardan sonra ellerinde de bir şey kalmadığını söylüyor. Geri dönünce kocam dahil 4 kişi hapse atıldı. Kocam eve ekmek getiren kişi ve şimdi hapiste. Onsuz eve para girmiyor. Avukatlara para vermem lazım ve çocuklar okula gitmeli. Ülkenin ekonomisi çok durumda ve biz çok daha kötü bir çukura düştük diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI, Federal Bureau of Investigations kurumu Donald Trump'ın Florida'daki malikanesini bastıktan sonra çok sayıda tehdit mesajları aldıklarını açıkladı. 2017'de Trump tarafından FBI'ın başına atanan Christopher Wray, Mar-a-Lago'daki malikaneye yapılan baskın hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak FBI ajanlarına yönelik tehditlerin çirkin ve tehlikeli olduğunu söyledi.
As I'm sure you can appreciate, that's not something that I can talk about, so I'd refer you to the department. As to the issue of...
Konu hakkında yorumda bulunmayacağımı siz de takdir edersiniz diyen Ray, emniyet güçlerine yönelik yapılan şiddet içerikli tehditler konusunda her zaman endişeli olduğunu söyledi. Türkiye haberlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok açıklaması siyasette yeni bir tartışma başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı da söz konusu bilgilerin kaynağının açıklanmasını ve özür dilenmesini isteyip aksi takdirde suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime girmeye hak kazanan her partiye yılda 2 kez seçmen kütüklerine ulaşma olanağı sunduğunu ifade etti. YSK'dan alınan açık seçmen listelerinin geliştirilen filtre yazılımlar sayesinde işlendiğini ve ortaya kontrolleri yapılmış yeni veriler çıktığını söyledi. Yakupoğlu bu verilerin yasa dışı olmadığına ve seçime girme hak kazanan başta AK Parti olmak üzere her partinin üzerinde çalışarak ulaşabileceğini söyledi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Engin Özkoç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, ülkeye kaç yabancı aldığın ortaya çıkacak diye korkudan genel başkanımıza suç duyurusunda bulunacakmış. TC vatandaşlığını 2 kuruşa satan Soylu, mafya ve suç örgütleriyle işbirliklerin 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamadığın için yargılanacaksın, kaçamayacaksın ifadelerini kullandı. Yön Eylem'in Temmuz 2012 anketine göre Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasındaki fark %0.2'ye inmiş durumda. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra AK Parti oyların %29.6'sını alırken Cumhuriyet Halk Partisi %29.4'ünü alıyor. HDP 9.1, İyi Parti %14.9 ve MHP %6 alıyor. Halkın %63.7'si ülkenin kötü yönetildiğini söylerken %23.1'i iyi yönetildiğini düşünüyor. %66.4'ü parlamenter sistemi tercih ederken Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı 58.4. Kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı %30.7, oy verebilirim veya vermeyebilirim diyenler de %9.2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarışacak muhalefet adaylarından en popüleri Mansur Yavaş. Erdoğan'a karşı Yavaş %61.3 oy alırken Ekrem İmamoğlu %50.9 ve Kemal Kılıçdaroğlu da %47.8 alıyor. Alevi Vakıfları Federasyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevini yöneten Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimi hakkında ihraç işlemi başlattığını açıkladı. KRT televizyon kanalına konuşan Federasyon Başkanı Haydar Baki Doğan kararın gerekçesini anlattı.
20 yıllık iktidarı süresince ilk defa bir cemevini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu davranışını son derece olumlu buluyoruz. Özellikle Alevilere yapılan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde toplumu birleştirici, kucaklayıcı ve eski kutuplaştırıcı tavrının dışında bu tavırların içine girmesi bizim için son derece önemli ve anlamlıdır. Bu anlamda bu ziyareti son derece önemsiyoruz. Ama son amayı koymamızın sebebi, çünkü bu vakıf federasyon bizim federasyonumuza bağlı. Alevi Bektaşi toplumunun yüzyıllar boyunca bizim geliştirdiğimiz nice baskılara, zulümlere rağmen bugünlere getirdiğimiz bu yüce değerleri nedir? Bunlar Hazreti Ali'nin resmidir, Hünkar Hacı Bektaş Bey'in resmidir, Mustafa Kemal Atatürk'ün resmidir. Bunlar her zaman bizim cemevlerimizde en görünür yerlerdedir. Bunları bir tarafa kaydırıp sağa sola itip ve hiçbir zaman bizim ritüelimizde olmayan Hüseyin Gazi Vakfı'nda bildiğim kadarıyla orada oruç açmak için yer var. O yeri kullanmayıp gene bizim ibadet yapılan cem salonumuzda oruç açma şeklinde bir yöntem uygulayan ve bizim ritüellerimizin hepsinin istismar edilmesine sessiz kalan bu yönetimi Hüseyin Gazi Kültür Vakfı'nın hakkında federasyonumuzla bugün yaptığımız istişare sonucunda ihraç edilmesi konusunda işlemlere başladı.
Türkiye'den yurt dışına giden doktorların arasında Alparslan Türkeş'in torunu ve AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş'in kızı Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir'in de katıldığı belirtiliyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Şükriye Aliye Türkeş Demir'in geçen yıl ailesiyle ülkeden ayrıldığını ve Londra'da doktorluk yaptığını yazdı. Yurt dışı döviz piyasalarına bakacak olursak 1 Avustralya doları 12 lira 66 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 69 Euro sentten işlem görüyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldi. İlk maçın rövanşında yarın sabah Çekya temsilcisi Slovakya'ya konuk oluyor. Maç Avustralya doğu kıyıları saatiyle yarın sabah 3'te oynanacak. Meteoroloji verilerine göre bugün Avustralya başkentlerinde hava durumu şöyle. Perth parçalı bulutlu 19, Adelaide yağmur artıyor 16, Melbourne yağmur bekleniyor 15, Hobart yağmurlu 14, Canberra yağmur bekleniyor 13, Wollongong parçalı bulutlu 19, Sydney parçalı bulutlu 19, Newcastle parçalı bulutlu 20, Brisbane genelde güneşli 22, Cairns bulutlu 27 ve Darwin genelde güneşli 32 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nejat Başar. Programın devamında arkadaşımız İsmail Kayhan sizle olacak.
Haber Bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. Bugün COVID-19 izolasyonundan çıkmış biri olarak karşınızdayım. Sesimden de anlayacağınız gibi COVID'in etkileri sürüyor. 10 gün kadar izin ayrıldım. İzinden dönünce de ailece COVID'e yakalandık. Benim ayrılık uzadı. Hepimiz hafif atlattık ama öksürmeye devam ediyorum. Koku ve tat alma duygusu da hala yok. İzolasyondan pazartesi günü çıktım ve bu sabah ilk kez işe geldim. SBS'te işe gelenlere bir hemşire hızlı antijen testi yapıyor. Hemşireye izolasyondan yeni çıktığımı söyledim. Hemşire de bana test yapmamıza gerek olmadığını, büyük bir ihtimalle pozitif çıkacağımı söyledi ve test yapmadı. Daha doğrusu bir ay test yapmama gerek yok. Gerçekten de COVID'den bir hafta izolasyonda kaldıktan sonra bir ay süreyle COVID'e tekrar yakalanma ihtimali yok. Ve pozitif durum devam edebiliyor ama bulaşıcı olmuyorsunuz. Yani bir ay süreyle kimseye bulaştırmıyor, kimseden de tekrar virüs kapmıyorsunuz. Ben şu anda o bir aylık tam bağışıklı olarak keyif dönemini yaşıyorum. Yayın sırasında aniden ortadan kaybolursam merak etmeyin. Belki öksürmek için mikrofonu kapatmış olabilirim. Birkaç saniyelik bu olası kesinti için şimdiden özür dilerim. Bugünkü yayınımızın ilk bölümünde COVID ve Tayvan'daki gelişmeleri ele alacağız. Evlerdeki yangın tehlikesine ilişkin bir bölümümüz de olacak. Yayın akışının ve mesajların durumuna göre yayınlayacağımız başka konular da var. SMS gönderebileceksiniz tabii. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/Turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Haber bülteni sonrası bölüme COVID gelişmeleriyle başlayalım. Önce pandeminin en kötü dönemini geride bıraktık mı sorusunun yanıtı üzerinde konuşalım. Omikron ve omikronun alt varyantlarının zirvesi Avustralya'da geride kalmışa benziyor. Yani çoğu gitti azı kaldı durumuyla karşı karşıyayız gibi bir ruh hali söz konusu. Avustralya çapında vaka sayıları son iki haftada yarı yarıya azaldı. 27 Temmuz'da 50 bin olan günlük vaka sayısı dün itibariyle 27 bindi. New South Wales'te hastaneye yatanların sayısını gösteren çizgi artık dik olarak durmuyor, yatay hale geldi. Sydney Üniversitesi'nde COVID genetiği, evrimi ve kaynağı konusunda uzman Edward Holmes'a göre, eğer pandemide kötü dönemin geride kaldığını düşünüyorsanız, kendinizi aldatıyorsunuz demektir. Holmes, daha kötüsü olacak demiyor ama kötü dönemi geride bıraktığımızı kanıtlayan bilimsel bir veri olmadığına işaret ediyor. Mesele şu, Delta, Omikron gibi yeni varyantlar oluşmasında zirveyi geçtik mi acaba? Yani koronavirüsün yeni kılıflar altında kendini yenileyip egemenliğini sürdürmesinin durması ve artık yok olma yoluna girmesi ne zaman olacak? Bu süreç başladı mı? Buna evrim zirvesi deniyor. Virüs evrim geçirip varyantlar üretmede zirveye ulaşıyor ve bu yeteneğini kaybedip zirveden aşağı yöneliyor. Holmes, bu aşamada olup olmadığımızı, bu aşamadaysak aşamanın neresinde olduğumuzun bilinmediğini söylüyor. 3 yıldır COVID'le yaşıyoruz ama bu virüsü çözmüş değiliz. Söz gelimi, omikronun geleceğini kimse göremedi. Ama uzmanlar gelecek bir yıla ilişkin iki senaryo düşünüyor. Birincisi ve daha fazla olası olanı şu. Omikron alt varyantları etkin olmayı sürdürecek ve aşılanma seviyesinin yüksekliğiyle küçük varyant değişiklikleri önemli bir salgın yaşanmadan atlatılacak. İkinci senaryo da şu. Omikron'dan daha hızlı yayılan yeni bir varyant çıkacak ve ortalığı kasıp kavuracak. Burada iyi haber şu. Yüksek aşılanma oranıyla COVID-19 zaten köşeye sıkışmış durumda. Hareket edebileceği, bir diğer deyişle yeni varyant yaratabileceği fazla bir alanı yok. Queensland Üniversitesi virüs uzmanı doçent Ian McKay, bütün işaretlerin pandemide en kötü dönemin geride kaldığını gösterdiğini söylüyor. Ama tam olarak bunu söyleyemeyiz şu anda. Birkaç ay geçmesini ve durumun açığa çıkmasını beklememiz gerektiğini kaydediyor. Eğer geçen yüzyılın başında yaşanan ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan İspanyol gribi gibi davranıyorsa, COVID salgını da şu sıralarda bitmeye başlamalı. Bunu nasıl anlayacağız? Uzmanlara göre Avrupa ve Kuzey Amerika'ya kış gelince vaka ve ölüm sayıları her şeyi ortaya çıkaracak. Konuyu kapatmadan bugünkü COVID rakamlarını da vermek istiyorum. Victoria'da hala açıklanmadı. Victoria Sağlık Bakanlığı bir teknik sorundan dolayı önümüzdeki saatlerde açıklanacağını duyurdu sabah, ama her zaman duyurduğu saatte, ama 4-5 saat geçti. Hala COVID rakamlarına ilişkin bir rakam açıklanmadı. Eğer yayınımız süresince açıklama olursa Victoria Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden size aktarma imkanımız olacak. Son 24 saatte New South Wales'te ölenlerin sayısı 29 oldu. Vaka sayısı 10.515. Queensland'da 3.358 yeni vaka belirlendi. 11 kişi hayatını kaybetti COVID-19'dan son 24 saatte. Batı Avustralya'da 7 ölü var son 24 saatte ve 2.739 yeni vaka belirlendi. Başkent bölgesiyle Tazmanya'da da birer kişi öldü. ACT'de başkent bölgesinde 464 yeni vaka belirlendi. Tazmanya'da ise 661 yeni vaka belirlendi. Diğer konumuz olan Tayvan'a geçmeden önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Bu mesajlardan ilki Necdet Çimenli Bey'den. Her zaman mesajlarını gönderiyoruz. Bu arada Necdet Bey'in geçenlerde SBS televizyonunda haberlere de çıktığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sydney'de öldürülen Türk diplomatlarla ilgili yeni ses kaydı konusunda haber yayınlanmıştı. Necdet Bey olay yerine giden ilk eski gazetecidir Necdet Bey. Olay yerine giden ilk görgü tanıklarından biri. SBS televizyonu onun görüntülerinin de yer aldığı, Necdet Bey'in sözlerinin de yer aldığı konuya ilişkin bir haber yayınladı ve Necdet Bey'in görüşleri şöyle: Putin'in Ukrayna'yı istila etmesinden sonra Birleşmiş Milletler'in seyirci kalması Çin'e cesaret verdi, Tayvan'ı işgal ederse şaşırmam diye yazmış Necdet Bey mesajında. İyi yayınlar dilemiş Eskişehirli Rumuzlu dinleyicimiz. Ben ne diyeyim diye soruyor. Dışişleri Bakanlığı'nın ALES'te sonucu olan ve yabancı dil sınavından 100 üzerinden 22,5 puan alan akrabası Şeyda Çavuşoğlu yüksek lisansı kazandı. Puanların gösterildiği listeye mahkeme rektörlüğün talebiyle erişim yasağı koydu. KPSS Türkiye birincisi Alpaslan Uysal mülakatta elendi. Kıskanılan tımarhaneye hoş geldiniz diyor bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım, Amerika'nın hegemonyasının uzun zamandır çürümeye başladığı şu günlerde siyasal bilimciler anlatmıştı. Asya-Pasifik savaşları derinleşirse Ukrayna'dan sonra Amerika'nın hedefi Tayvan olacaktır diye. Tıpkı Rusya'nın uyarısını hiçe sayan Amerika, şimdi de Çin'i tehdit etmek için dünya savaşına sebep olacak. Umarım bu duruma tüm dünya ülkeleri ses çıkarır. Aksi halde 3. Dünya Savaşı İlk savaşlarınkinden çok daha korkunç olur diyor Fatoş Hanım mesajında. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet, yayınımıza Tayvan kriziyle ilgili hazırladığımız bölümle devam ediyoruz. Çin'in Avustralya Büyükelçisi Xiao Chen, federal hükümeti Tayvan konusunda dikkatli davranması yönünde uyardı. Dün Ulusal Basın Kulübü'nde gazetecilere karşı konuşan Büyükelçi, Çin'in Tayvan konusunda verebileceği bir taviz bulunmadığını kaydetti. Çin'in Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti ardından ada çevresinde başlattığı askeri harekatla Pasifik bölgesinde tırmanan gerginlik zirve yapmış durumda. Kalabalık bir gazeteci topluluğu önünde konuşan Çin'in Avustralya Büyükelçisi Xiao Chen, Avustralya'da yeni kurulan hükümetle iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden düzelme imkanı oluştuğunu kaydetti.
In the past couple of years, unfortunately, the relationship between China and Australia was caught in difficult situation due to reasons known to all.
Büyükelçi, Tayvan konusunda verebilecekleri taviz bulunmadığını, bu konunun dikkatle ele alınması gerektiğini ekledi.
We hope that Australian side could take China-Australia relations with serious attitude. Take the one China principle seriously.
Tayvan'ın uzun süredir yerel bir rejim tarafından yönetildiğini, bu nedenle anavatana bakış açısının farklı olabileceğini ama önemli olanın bu insanların tekrar eğitilmesinden ziyade Tayvan'da herkesin Çinli olduğunu idrak etmesi olduğunu kaydetti.
I mean the people in Taiwan are under a regional regime for many decades. It is reasonable for us to understand that their perspective about China, their perspective about their motherland might take somewhat different views.
Büyükelçinin dünkü konuşmasından birkaç saat sonra Çin, Tayvan çevresindeki askeri harekatın bittiğini ilan etti. Tatbikat Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tayvan Boğazı'ndaki kuvvetlerinin göreve hazır olduğunun tatbikatla etkili bir şekilde ortaya çıktığı vurgulandı.
The Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army has recently carried out a series of joint military operations involving troops of multiple services and arms in the waters and airspace off the Taiwan island.
Çin, Tayvan'la savaşa gerek kalmadan birleşmek istiyor. Ancak Büyükelçi, Pekin'in birleşmek için güç kullanma seçeneğini de göz önünde bulunduracağını söyledi. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ise ülkesinin Tayvan'ı destekleyeceği sözü verdi.
We will not allow China to isolate Taiwan. They have kept Taiwan from participating in the World Health Organization, other things where Taiwan can make a very valued contribution.
Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin askeri harekatının Tayvan'ın işgaline hazırlık çalışması olduğuna dikkat çekti.
China has used the drills in its military playbook to prepare for the invasion of Taiwan.
Wu'ya göre Çin, Doğu ve Güney Çin Denizi'ni kontrol altına alarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a yardımının önünü kesmeye çalışıyor. Çin'den fırlatılan ve Tayvan'ın üzerinden geçip denize düşen füzelerin tek amacı bu.
In terms of the range of its missile tests, China is clearly trying to deter other countries from interfering in its attempt to invade Taiwan.
Çin ordusunun harekatı başlayınca Tayvan'da, adada savunma harekatı başlattı. Çin televizyonuna konuşan Tayvanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Joan Lee, bir savaş durumunda Tayvan halkının önemli bir bölümünün Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'ın yardımına koşacağına inanmadığını öne sürdü.
Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Mesajlarınıza şimdi dinleyeceğiniz bölüm ardından tekrar döneceğiz. Kış ayları sona ermeden şimdiden en az 30 kişi evlerde meydana gelen yangınlarda hayatını kaybetti. Şimdi dinleyeceğiniz bölümü arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
Kış mevsiminin sadece 2/3'ünü bitirdik. Ancak itfaiyeciler bu sezonun ev yangınları için kötü bir sezon olacağını söylüyor. Bu yıl konut yangınlarında bilinen en az 30 ölümle birlikte itfaiyeciler daha fazlasını önlemek için umutsuz bir çabayla görev alanları kapsamındaki yerel halklarla çalışmaya başlıyor. Güneybatı Sydney'de La Kemba İtfaiye İstasyonu'ndaki ekip öğleden sonra ev içi güvenlik kontrolleri için hazırlanıyor. New South Wales İtfaiye ve Kurtarma Toplum Güvenliği Koordinatörü Andrew Walker kapıları çalmaya başlamadan önce ekibine briefing veriyor.
Key messaging for today, do they have a working smoke alarm? Okay, so there's three things we need to worry about that. Has it been checked recently?
Walker, bugünün önemli mesajı, evde çalışan bir yangın alarmı var mı? Bununla ilgili endişelenmemiz gereken 3 şey var. Yakın zamanda kontrol edildi mi? Öncelikle çok ama çok önemli olan budur. Kullanım ömrü var mı? Hala çalışıyor olabilir ama 12 ve 10 yıllık bir kullanım süresi vardır. Bu durumda yine de değiştirmeye çalışmalı. Ve doğru konumda mı takılmış? Evde bir tane olabilir. Ancak kötü bir durumdaysa başka bir tane daha koyabilir veya muhtemelen sahip olduklarını doğru yere taşıyabiliriz diye konuştu. İtfaiyeciler bu çalışma alanını iyi bir nedenle seçtiler. New South Wales'ta bu yıl şimdiye kadar 510'dan fazla evde yangın çıktı ve bu yangınlarda 13 ölüm ve 51 yaralanma oldu. Bu olayların çoğu tam burada, Avustralya'nın kültürel açıdan en çeşitli bölgelerinden biri olan Güneybatı Sydney'de meydana geldi. İtfaiye istasyonu memuru Brandon Ford geçen hafta aynı La Kemba sokağında güvenlik için kontrol ettikleri bir olayı anlattı.
It was a toddler put a bean bag onto a heater. So we recommend everyone keep
ısıtıcıya oturduğu minderi koyan bir bebek gördük. Bu nedenle herkesin her şeyi ısıtıcıdan bir metre uzak tutmasını öneriyoruz diyen Ford, ne yazık ki bu örnekte bu olmadı ve minder alev aldı. Neyse ki ebeveynler oradaydı ve evde çalışır durumda olan bir yangın alarmı vardı diye konuştu. Ancak kapı kapı dolaştıklarında bu sokaktaki pek çok insanın evinde çalışır durumda olmayan yangın alarmları ortaya çıkmış. Ve itfaiyeci Demi Lee Warren'ın bulduğu gibi bu yangın alarmlarının bazıları tamamen yanlış yere takılmış.
So I knocked on the door first to see if the occupant was home and I said we're just doing safety visits in the area. Would you like me to come in and check?
Önce evde birinin olup olmadığına bakmak için kapıyı çaldım. Kapıyı açan kişiye bölgede sadece güvenlik ziyaretleri yapıyoruz. İçeri girip yangın alarmlarınızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmemi ister misiniz diye sordum. O da evet dedi. Böylece mutfak alanında sadece bir tane olduğunu ve yatak odalarının olduğu koridorlarda hiçbir yangın alarmı olmadığını fark ettim ve dönüp isterseniz bir tane takabilirim dedim ve o da tabii olur dedi diyen itfaiyeci Warren, genelde mutfakta bir tane olmaz çünkü bir şeyler yakarsan her zaman alarm çalmaya başlar ama kesinlikle yatak odalarının yakınında da bir yangın alarmı olmasını isteriz çünkü uyurken koku alamayız ve bizi uyandıracak tek şey alarmın çalması olur diye anlattı. İtfaiye ekipleri evden eve dolaşırken sadece yangın alarmlarını kontrol etmiyor. Kıdemli itfaiyeci Kate Faith, birçok insanın varlığından bile haberdar olmadığı bir dizi diğer potansiyel olarak ölümcül yangın tehlikesine dikkat ettiklerini de söyledi.
Some of the main hazards are things being too close to the heater, not cleaning the lint out of your dryer. That needs to be done before or after every single use and don't leave it on when you leave the house. Keep looking when.
Ana tehlikelerden bazıları ısıtıcıya çok yakın olan nesnelerdir. Kurutuculardaki tüylerin temizlenmemesi de bir tehlikedir. Her kullanımdan önce ve sonra yapılması gerekir ve evden çıkarken açık bırakılmaması gereken şeylerdir diyen Faith, yemek yaparken bakmaya devam edin. Evlerdeki yangınların %50'sinden fazlası bu nedenle, yani ocaktaki yemeği bırakıp gitmekten, mutfaktan uzaklaşmaktan kaynaklanıyor ve mutfakta başlıyor. Ayrıca ısıtılan buğday torbalarının yatakta kullanılmasını istemiyoruz. Buğday torbaları aşırı ısınma nedeniyle insanlarda ciddi yaralanmalara neden olmuştur. Buna ek olarak elektrikli battaniyelerle yatmayın. Her kış çıkarmadan önce onları gerçekten iyice kontrol ettiğinizden emin olun. Ve son olarak aşırı yüklenmiş prizler. Prizlere ek adaptörler takan insanlar, hatta birçok kişi bir ısıtıcının her zaman bir duvar prizine takılması gerektiğini bilmez. Gerçekten büyük miktarda enerji çekiyorlar ve bu bir prize gerçekten kolayca aşırı elektrik yükleyebiliyor diye konuştu. Eyalet genelinde bu yıl evde çıkan yangınların sayısı aslında azaldı. Ancak bu soğuk ve yağışlı kış aylarında yangınlarda ölen ve yaralananların sayısı arttı. New South Wales İtfaiye ve Kurtarma Toplum Güvenliği Komiser Yardımcısı Trent Curtin, ekibinin bu yıl daha fazla ölüm olmadığından emin olmak istediğini ancak mesajı iletmenin zor olabileceğini söyledi.
We know that people who are older, people who are younger, people from lower socioeconomic areas.
Daha yaşlı insanların, daha gençlerin, düşük sosyoekonomik bölgelerden insanların ve bazen ana dili İngilizce olmayan kişilerin yangın güvenliği bilgilerimize erişimi olmadığını, bu bilgileri alamadığını biliyoruz diyen Curtin, bu sezon bir dizi risk gördük ve bu mutlaka belirli kültürlerle bağlantılı değil. Ancak ne yazık ki aileler üzerindeki maliyet baskıları nedeniyle evlerin içine dış mekan ısıtması veya barbekü ya da pişirme ekipmanları getiren insanlar gördük ve ne yazık ki bu toplumumuz için ek risk oluşturuyor diye konuştu. Bu New South Wales ile sınırlı bir sorun değil. Bu yıl ülke genelinde 1000'den fazla ev yangını yaşandı. Victoria'daki ev yangınlarında 10, Batı Avustralya'dakilerde 5, Güney Avustralya ve Tazmanya'daki ev yangınlarındaysa birer ölüm yaşandı. Victoria'da eyaletin yangın kurtarma Flames for Teens yani gençler için alevler adlı bir program aracılığıyla risk altındaki toplumlara yangın güvenliğini öğretmenin başka bir yolunu buldu. Victoria İtfaiyesi'nin toplum güvenliğinden sorumlu komiser yardımcısı Michelle Young, göçmen toplumlarda çocukların ve gençlerin genellikle en iyi elçiler olduğunu gördüklerini söyledi.
The Flames program looks at the teens because we find that lots of immigrants don't speak English and we find
gençler için alevler programı gençlere odaklı. Çünkü birçok göçmenin İngilizce konuşmadığını ve çocukların veya genç neslin iki dilli olduğunu görüyoruz. Böylece bilgiyi daha iyi özümsemekle kalmaz, aynı zamanda ailelerine, ebeveynlerine, büyük anne ve büyük babalarına aktarır ve uygularlar diyen Young, son zamanlarda Melbourne'daki bir yangında ve şükürler olsun ki bu yangında bir ölüm yaşanmadı, alarm devreye girdi ve çocuklar yangın alarmının çaldığını söyleyerek ebeveynlerine evi boşaltmaları gerektiğini ve 3-0 acil durum hattını aramaları gerektiğini söylediler. Yani program işe yarıyor diye konuştu. Program gençlere yangından korunma ve acil bir durumda nasıl tepki verecekleri hakkında bilgi veriyor. Ancak aynı zamanda itfaiye ekiplerini tanımalarına da yardımcı oluyor.
Culturally we look at fire quite differently across the world. Other cultures use fire for cooking and you know open fires for cooking where we
kültürel olarak dünya genelinde yangına oldukça farklı bakıyoruz. Diğer kültürler yemek pişirmek için ateşleri ve açık alanlardaki ateşleri kullanır. Biz bunu yapmama eğilimindeyiz. Bilirsiniz yangın çıktığında insanların evlerine siyah üniformamızla girerken korkutucu görünebiliriz diyen Young, bazı ülkelerden geldiklerinde ve üniformalı insanları gördüklerinde ve doğal olarak korktuklarından itfaiyecilerin iyi insanlar olduğunu ve onlara yardım etmek ve kurtarmak için orada olduğumuzu ve bize ulaşıp bizimle konuşabileceklerini anlamalarını sağlamalıyız diye konuştu. İtfaiyecilerin bu konudaki mesajı net. Bunların hepsi büyük bir trajediyi önleyebilecek küçük adımlar olarak nitelendiriliyor.
Evet, öncelikle geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Topluca cevap vermiş olayım. Çok naziksiniz bütün mesaj gönderen dinleyicilerimize. Bir dinleyicimiz Sami Bey diyor ki, hastalığınız süresince radyomuzu dinlediniz mi? Dinlediyseniz sorun yaşadınız mı? Desibel olarak yüksek ses demek istiyor galiba burada. Bazen sesin çok yüksek olduğuna ilişkin şikayetler almadığımızı söyleyemem. Zaman zaman oluyor ama Sami Bey'in, Sami İnal Bey'in tam ne demek istediğini tam anlamış değilim. Acaba bir ses yüksekliği sorunundan mı bahsediyor bu dinleyicimiz? Mustafa Bey yazıyor. Bugün haberlerde Avustralya'da Liberal Parti dış siyasette Çin politikasını destekliyor. İşte bir ülkenin kalkınması için milli olan muhalefet ne kadar önemli. Darısı Türkiye'mize diyor Mustafa Bey. Olay mahalline önce katiller gidermiş diye yazmış Fatoş Hanım. İçişleri Bakanı Soylu Alevi saldırılarının arkasında sol örgütler var diyerek Aleviler kendi kendine saldırıp ortamı terörize etmek istiyorlar anlamını taşıyan mesajlar veriyor diyor bu dinleyicimiz mesajında. Bir diğer dinleyicimiz, madem Aleviler ortamı terörize etmek istiyor, o zaman neden Aleviler her fırsatta herkese bu saldırıların kumpas olduğunu, hiç kimsenin galyana gelmemesini açıklayıp duruyorlar diye sormuş bu dinleyicimiz. Evet, yayınımıza yeni bir bölümle devam edeceğiz. Akıl sağlığı konusunu işliyor bu bölüm. Geçenlerde yayınlanan sensus sonuçları, yani sayım sonuçlarına göre milyonlarca Avustralyalı ya akıl sağlığı sorunu yaşıyor veya yaşamış. Yine arkadaşımız Nilgün Kılıç'tan dinliyoruz.
...8 milyondan fazla Avustralyalı hayatlarının bir noktasında zihinsel bir rahatsızlık yaşadı ve bu da akıl sağlığı sorunlarını ülkede en sık teşhis edilen hastalık haline getirdi. 10 yıldan fazla bir süredir ilk kez Avustralya İstatistik Bürosu kaç Avustralyalının zihinsel sağlık sorunlarıyla uğraştığına ve kaçının yardım aldığına dair hayati önemdeki verileri yayınladı. Lehan kaygı bozukluğu yaşayan 3 milyon Avustralyalıdan sadece birisi. 22 yaşındaki genç öğrenci durumlarının anlaşılmasının bir rahatlama verdiğini söylese de yine de yaşadıklarının kolay bir yolculuk olmadığını söyledi. For as long as I remembered, I've struggled with mental health issues, seeing... Hatırlayabildiğim kadarıyla akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ettim diyen Leon, bunları kağıt üzerinde görmek ve doğuştan sahip olduğum bir hata ya da kusur olmadığını anlamak beni gerçekten dışarı çıkıp bunun için yardım aramaya teşvik eden şey oldu diye konuştu. Avustralya İstatistik Bürosu 2021 Ruh Sağlığı ve Refah Anketi'nin sonuçlarını yayınladı ve bu sonuçlar 16 ile 85 yaş arasındaki her 5 kişiden ikisinin hayatlarının bir noktasında bir ruh sağlığı bozukluğu yaşadığını gösterdi. Soruları yanıtlayanların 5'te biri son 12 ay içinde bir akıl sağlığı sorunu yaşadığını kaydetti. Avustralya İstatistik Bürosu Sağlık ve Engellilik Programı yöneticisi Linda Ferdel en çok bir grubun etkilendiğini söyledi. Linda Ferdel genel olarak tüm koşullarda gençlerin kaygı bozukluklarına ve ayrıca madde kullanımına sahip olma olasılığı yaşlılara göre çok daha yüksek diye konuştu. 16 ila 24 yaş arasındaki kadınların neredeyse yarısı zihinsel bir bozukluk yaşamış. Kadınların bir akıl sağlığı sorunu yaşama olasılığı erkeklerden çok daha fazla diyen Ferdel, bu madde kullanımı dışında her tür akıl sağlığı sorunu için geçerli diye konuştu. 2020 ve 2021 arasında 3,3 milyon Avustralyalı kaygı bozukluğu yaşadı. 1,5 milyon kişi depresyon veya obsesif kompulsif bozukluk gibi bir duygu bozukluğu sorunu geçirdi. 3 milyondan fazla kişinin intihar düşünceleri veya davranışları oldu. Bu tür ayrıntılar 2007'den beri ilk kez kaydedildi. Veriler pandeminin zirvesi sırasında alındı. psikolog ve New South Wales Akıl Sağlığı Komisyonu Başkan Yardımcısı Daniel Angus, karantinalarında bu zihinsel sağlık sorunları açısından muhtemelen bir etkisi olduğunu söyledi. Over the past couple of years, of course, we've had the great impact of COVID. Angus, son birkaç yılda elbette COVID'in büyük etkisine sahibiz ve COVID gerçekten toplumdaki herkes için ruh sağlığı üzerinde önemli etkiler yarattı diye konuştu. Anket, yardıma ulaşan insan sayısında bir artış olduğunu da tespit etti. 2 milyondan fazla kişi veya bir akıl sağlığı bozukluğu yaşayan Avustralyalıların neredeyse yarısı anketin yapılmasından önceki yıl boyunca profesyonel destek aradı. Bu Daniel Angus'ın ilk elden gördüğünü söylediği bir şey. I think that some mental health problems like anxiety and depression have increased. Anksiyete ve depresyon gibi bazı akıl sağlığı sorunlarının arttığını düşünüyorum diyen Angus, ancak insanların belki de eskisinden daha düzenli, daha tutarlı bir şekilde destek aradıklarını da düşünüyorum diye konuştu. Ancak yardım isteyenlerin dörtte birinden fazlası ihtiyaç duydukları desteği alamadıklarını söyledi. Vietnam kökenli Daniel Angus gibi uzmanlar, asıl olanın kültürel açıdan hassas bakıma erişim sorununun olduğunu ifade etti. I think we need to invest in bilingual staff, bilingual mental health services, bilingual psychologists. İki dilli personele, iki dilli ruh sağlığı hizmetlerine, iki dilli psikologlara yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum diyen Angus, bu toplumlarda güven inşa etmek ve insanların gelip destek arayabilecekleri hizmetlere erişebileceklerini hissetmelerini sağlamak için daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum diye konuştu. Bu Leon'un da daha önce deneyimlediği bir şey. Çin kökenli Avustralyalı olarak destek alma konusunda damgalanma endişesi olduğunu ve kültürel bağlamları anlayan birini bulmanın önemli olduğunu ifade etti Leon.
Once I started seeking treatment, like seeking clinical treatment, I had to shop around a bit for a psychologist.
Tedavi aramaya başladığımda tıpkı klinik tedavi arayışı gibi deneyimimi anlayan bir psikolog için biraz araştırma yapmak zorunda kaldım diyen Leon, çünkü bir mülteci ya da göçmen olarak ruh sağlığını deneyimlemek gibi birçok kültürel nüans olduğunu düşünüyorum ki belki de bir klinik psikolog bununla başa çıkmak için eğitilmemiştir diye konuştu. Leon aynı zamanda Headspace'te gönüllü olarak göçmen ve çok kültürlü kökenden gelen ve ruh sağlığı desteği arayan diğer gençlere yardım etmek için bu hafta başlatılan bir kampanyaya katılıyor. Bunun onlar için de ödüllendirici olduğunu söylüyor.
I found that self-advocacy really helped my journey.
Kendimi savunmanın yolculuğuma gerçekten yardımcı olduğunu buldum. Deneyimlerim hakkında daha güvende hissetmeme yardımcı oldu diyen Leon ve ayrıca diğer insanlara yardım edebilmek de gerçekten tatmin ediciydi diye konuştu. Bu anketin sonuçlarının kritik ruh sağlığı hizmetlerine daha fazla fon ayırmaya yardımcı olacağı umuluyor. Ruh sağlığı desteği ve bilgisi almak isteyen dinleyicilerimiz Lifeline ile 13-11-14 veya Beyond Blue ile 1322-46-36 numaralı telefondan iletişime geçebilir.
Mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna yaklaştık. Bir kez daha günün önemli haber başlıklarını vereyim. Avustralya Silahlı Kuvvetleri'ndeki intiharları inceleyen Kraliyet Komisyonu ön raporunu açıkladı. Çin, Tayvan çevresinde bir süredir sürdürdüğü askeri harekatı sona erdirdi. Liberal Parti hükümetin Çin politikasına destek verdi. Türkiye'de ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi seçmen bilgilerine nasıl ulaştığını açıkladı. Yarınki yayınımıza yine birlikte olmak ümidiyle hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Sizlere Zeki Müren'den dinleyeceğiniz Kıskanırım adlı parçayla veda ediyoruz. Yarın tekrar buluşmak üzere.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.